Ayrım 6. Dreyfus olayı. Emil Zola. Sayfa 73. Sayın Cumhurbaşkanı Felix Faure'a açık mektup. Bu sayfalar 13 Ocak 1898 günü La Aurore Şafak gazetesinde yayınlanmıştır. Daha önceki iki mektup gibi bu mektubun da ilkin broşür halinde yayınlandığı bilinmiyor. Broşür satışa sunulmak üzereyken onu bir gazetede yayınlamayı düşündüm. Böylece mektubum daha geniş bir kitle tarafından okunacak, daha büyük yankı uyandıracaktı. O sıralarda La Aurore gazetesi bağımsız bir tutumla ve hayranlığa değer bir yüreklilikle kesin yerini almıştı. Onun için bu gazeteye başvurdum. O günden beri bu gazete benim için bir sığınak, her şeyi söyleyebildiğim bir özgürlük ve gerçek kürsüsü oldu. Bundan dolayı gazetenin müdürü Sayın Ernest Vaughan'a karşı gönül borcum pek büyüktür. La Aurore'un 300 binlik satışı üzerine ve bunu izleyen adli kovuşturmalardan sonra broşür öylece kaldı. Zaten karar verip yerine getirdiğim eylemin ertesi günü davamı ve bunun doğuracağını umduğum sonuçları beklemek üzere susmak gerektiği kanısına vardım. Sayın Başkan, bir gün bana gösterdiğiniz iyi kabulden dolayı gönül borcunu hak etmiş olduğunuz şeref konusunda duyduğum kaygıyı belirtmeme, şu ana dek pek mutlu olan yazgınızın en utanç verici ve en silinmez bir leke almak üzere olduğunu söylememe izin verir misiniz? Siz en alçakça iftiralardan tertemiz çıkıp gönülleri fethetmiş bir insansınız. Ancak şu çirkin Dreyfus olayı isminiz için, yönetiminiz için diyeceğim, ne büyük bir çamurdur. Bir savaş konseyi çok kısa bir süre önce tepeden gelen emirle bir Esterhazy'yi temize çıkarmayı, tüm gerçeğe ve tüm adalete ağır bir tokat indirmeyi göze aldı. Böylece her şey bitti. Fransa'nın alnına leke sürüldü. Tarih böylesine toplumsal bir cinayetin sizin başkanlığınız sırasında işlendiğini yazacaktır. Onlar hiçbir şeyden çekinmediklerine göre ben de her şeyi göze alıyorum. Gerçeği söyleyeceğim. Çünkü davayı ele alan mahkeme gerçeği tam anlamıyla ve eksiksiz olarak ortaya çıkarmazsa onu söylemeye önceden söz verdim. Konuşmak ödevimdir. Suç ortağı olmak istemiyorum. Yoksa gecelerim uzakta işlemediği bir suçtan dolayı işkencelerin en korkuncunu çeken suçsuz bir insanın görüntüsünden kurtulamaz. Namuslu bir insan olarak tüm gücümle ayaklanıp bu gerçeği size haykıracağım Sayın Başkan. Şerefinizi düşünerek gerçeği bilmediğinize inanıyorum. Bu durum karşısında gerçek suçlulardan oluşan kötülükçü güruhuna size değil de kime haber verebilirim? Siz ki ülkenin en yüce katında bulunuyorsunuz. İlk önce Dreyfus'un yargılanması ve hüküm giymesi konusundaki gerçeği ele alalım. Uğursuz bir adam her şeyi yürütmüş, her şeyi yapmıştır. Bu adam o zamanlar binbaşı olan Yarbay Patty de Clam'dır. Dreyfus olayını yaratan odur. Dürüst bir soruşturma ile eylemleri ve sorumlulukları ortaya çıkarılmadıkça onu tanımak olanaksızdır. O romansı entrikalarla dolu, sisli, karmaşık bir kafa olarak ortaya çıkıyor. Okuduğu tefrika romanlar dolayısıyla çalınmış belgelerden, isimsiz mektuplardan, ıssız yerlerdeki randevulardan, dedikodu yayan esrarengiz kadınlardan hoşlanıyor. Dreyfus'a Bordreau'yu dikte etmeyi düşünen odur. Onu baştan başa aynalarla donanmış bir odada incelemeyi tasarlayan da odur. Binbaşı Forzinetti bu adamın uyumakta olan sanığın yanına elinde fenerle girmek istediğini anlattı. Amacı sanığın yüzüne ansızın ışık tutup uyku sersemliği içinde onun suçunu yakalamakmış. Her şeyi söylemem gerekmez. Araştırılsın, her şey meydana çıkacaktır. Yalnızca şunu belirteyim. Adli subay olarak Dreyfus olayını mahkemeye götürmekle görevli olan binbaşı Patty de Clam, işlenen korkunç adli hatanın tarih ve sorumluluk sırası bakımından ilk suçlusudur. Bordreau Genel Felç'ten ölen haber alma dairesi müdürü Albay Sander'in bir süreden beri elindeydi. Sızmalar olmuştu bu arada. Bugün olduğu gibi o zaman da belgeler yok oluyordu. Bordreau'yu kaleme alan arandığı bir sırada bu adamın ancak genelkurmaydan bir subay ve bir topçu subayı olabileceği düşünüldü. Bordreau'nun ne kadar üstünkörü incelendiğini gösteren ikili yanılgıydı bu. Çünkü yapılacak akıllıca bir inceleme sonucunda kolayca anlaşılır ki söz konusu olan bir kıta subayıydı. Kızınca bilinen bir öyküyü burada yinelemek istemiyorum. İlk kuşku Dreyfus üstüne düşer düşmez binbaşı Patty de Clam'ın sahneye çıktığını görüyoruz. O andan itibaren Dreyfus'u bulan binbaşı Clam olmuştur. Dava onun sorunu haline gelmiştir. Haini karıştırmak, onu eksiksiz itiraflara zorlamak için binbaşı tüm çabasını harcamıştır. Hiç kuşkusuz işin içinde pek becerikli görünmeyen Savaş Bakanı General Mercy'ye, kendini kilise tutkusuna kaptırmış görünen Genelkurmay Başkanı General Boaz Döfre ve vicdanı birçok karanlık işi kabullenebilen Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Cons da var. Ama işin başında herkesten önce binbaşı Patty de Clam bulunuyor. Hepsini o yönetiyor, hepsini hipnotizma ile uyutuyor. Çünkü bu binbaşı aynı zamanda ispiritizma ile, gizli şeyler bilgisiyle uğraşıyor, ruhlarla konuşuyor. Zavallı Dreyfus'u bu adamın ne gibi deneylerden geçirdiği, hangi tuzaklara düşürmek istediği, nasıl mantıksız sorgulamalar yaptığı, nedenli kıvrandırıcı çılgınlıklara giriştiği bilinemez. İlkten olup bitenleri gerçek ayrıntılarına değin bilenler mutlaka kabus geçirirler. Binbaşı Patty de Clam Dreyfus'u tutukluyor ve hücreye hapsediyor. Sonra koşup bayan Dreyfus'un gözünü korkutuyor. Eğer bir şey söyleyecek olursa kocasının mahvolacağını bildiriyor. O sırada talihsiz Dreyfus yırtınıp duruyor, suçsuz olduğunu aykırıyor. Sonra sorgu tıpkı 15. yüzyıl güncesinde olduğu gibi esrarengiz biçimde karmaşık ve zalimce bir takım yollara başvurularak yapılıyor. Tüm bunların dayanağı bir tek çocukça kanıttır. Budalaca hazırlanmış olan bir çizelge. O çizelge ki yalnızca bayağı bir ihanet değil, aynı zamanda dolandırıcılığın da en küstahçasıydı. Çünkü verildiği söylenen sırların hemen hepsi değersizdi. Bu konuda direnişim boşuna değildi. Bu tohumdan sonraları gerçek suç çıkacaktır ortaya. Fransa'nın başına bela kesilen tüyler ürpertici adaletsizlik hastalığı kendini gösterecektir. Adli hatanın nasıl işlendiği, bunun nasıl binbaşı Patty de Clam'ın çevirdiği dolaplardan oluştuğu, General Mercier'in, General Boaz Döfre ve General Cons'un nasıl aldanabildikleri, yavaş yavaş sorumluluklarını bırakıp yanılgıya nasıl kapıldıkları konusuna parmak basmak isterdim. O yanılgı ki sonraları generaller bunu kutsal bir gerçek, asla tartışılmaz bir gerçek olarak kabul ettirmek gereğine inanmışlardır. Sözün kısası başlangıçta ihmal ve akılsızlıktan başka bir şey göze çarpmıyordu. Olsa olsa tertipçilerin ortamın dinsel tutkularına ve meslek ilişkilerinden kaynaklanan ön yargılara boyun eğdikleri seziliyordu. Budalalıklara aldırış etmiyorlardı. En sonra Dreyfus Savaş Konseyi'nin önüne çıkarıldı. Duruşmanın kesinlikle gizli yapılması istendi. Sınırı düşmana açıp Alman İmparatoru Notre Dame'a getirmeyi amaç edinen bir hain için bundan daha sıkı sessizlik ve gizlilik önlemleri alınamazdı. Ulus şaşkına dönmüştü. Korkunç bir takım olaylar kulaktan kulağa fısıldanıyor, tarihi tiksindiren satılmışlıklar dilden dile dolaşıyor ve doğal olarak ulus baş eğiyor. Yeterince ağır ceza yok. Ulus suçlunun rütbesinin kamu önünde geri alınmasını alkışlayacaktır. Onun pişmanlık acısı çekerek yüz karasıyla yaşamasını isteyecektir. Peki ama o söylenemeyen şeyler, gizli duruşmalarda özenle üstü örtülen, Avrupa'yı ateşe verebilecek o tehlikeli nesneler gerçek miydi? Hayır, işin içinde binbaşı Patty de Clam'ın romansı ve çılgınca kuruntularından başka bir şey yoktu. Tüm bu yapılanlar yalnızca roman tefrikalarının en gülüncünü gizlemek için yapılmıştır. Bundan iyice emin olmak için Savaş Konseyi önünde okunan iddianameyi incelemek yeter. Bu iddianame hiçbir hukuksal değer taşımamaktadır. Bir insanın böylesine bir suçlama yazısı üzerine hüküm giymesi adaletsizliğin mucizesidir. Hiçbir namuslu insanın bu suçlamayı yüreği isyan etmeden okuyabileceğine inanmıyorum. Şeytan adasında çekilen ölçüsüz kefareti düşünüp de çileden çıkmamak elden gelmez. Dreyfus'un birçok dil bilmesi suçtur. Evinde hiçbir tehlikeli belgenin bulunmamış olması suçtur. Ara sıra doğduğu ülkeye gitmesi suçtur. Çalışkan olması, öğrenme kaygısı içinde bulunması da suçtur. Coşkulanması suçtur. Coşkulanmaması da suçtur. Ya iddianamenin kaleme alınışındaki bönlükler, boşlukta kalan biçimsel iddialar? Bize suçlamanın 14 esas maddeden oluştuğu söylenmişti. Oysa sonuçta bir tek maddeden, çizelge maddesinden başka bir şey bulamıyoruz. Ve hatta öğreniyoruz ki bilir kişiler de anlaşamıyorlarmış. Aralarından biri Bay Kober, istenilen yönde karara varmadığı için askerce azarlanmış. Dreyfus'e karşı tanıklık etmeye gelen 23 subaydan da söz ediliyordu. Onların sorguları konusunda henüz bir bilgimiz yok. Ama eminiz ki hepsi de aleyhte tanıklık etmemişlerdir. Bu bir aile davasıdır ve şunu unutmamak gerekir. Davayı genelkurmay istemiştir ve sanığa hüküm giydirmiştir. Şimdi de ona ikinci kez hüküm giydirmiştir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi elde bulunan tek kanıt Bordroy'du. Onun üzerine de bilir kişiler anlaşamamışlardı. Konsey dairesinde yargıçların ister istemez beraate gidecekleri anlatılıyor. Bundan dolayı umutsuz bir inatla hüküm giydirmeyi haklı göstermek için bugün gizli, ezici bir belgenin varlığı ortaya atılıyor. Bu belge tüm yapılanları haklı çıkarıyormuş ama gösterilemezmiş. Bu görülemez ve bilinemez belgenin önünde bizim boyun eğmemiz gerekiyor demek. Bu belgeyi reddediyorum, tüm gücümle reddediyorum. Gülünç bir belge. Evet, belki de minnacık kadınların söz konusu olduğu ve bir yerinde herhangi bir D nokta noktadan söz edilen bir belge. Ulusal savunmaya ilişkin bir belge asla söz konusu olamaz. Yalandır bu. Ve üstelerinden gelinemeyecek biçimde yalan söylemeleri büsbütün iğrenç ve edepsizce bir tutumdur. Fransa'yı ayaklandırıyorlar, onun haklı coşkusunun arkasına saklanıyorlar. Yürekleri bulandırarak, kafaları karıştırarak ağızları kapatıyorlar. Bundan daha büyük bir kamu suçu olamaz. Kısacası Sayın Başkan, bir adli hatanın nasıl işlendiğini gösteren gerçekler bunlardır. Böylece manevi kanıtlar, Dreyfus'un durumu, dayanak yokluğu, Dreyfus'un sürekli olarak suçsuzluğuna aykırması bir gerçeği ortaya koymaktadır. Dreyfus, binbaşı Patty de Clam'ın olağanüstü imgeleme yetisinin içinde bulunduğu kilise ortamının pis Yahudi avının kurbanı olmuştur. Çağımızın yüz karasıdır bu olay. Şimdi Esterhazy olayına geliyoruz. Aradan 3 yıl geçti, birçok vicdanlar derin rahatsızlıklar duydular. Kaygılandılar, araştırdılar. Sonunda Dreyfus'un suçsuz olduğu kanısına vardılar. Bay Schörer Kessler'in başlangıçtaki kuşkularının, sonra kesin kanıya varışının tarihçesini yapmayacağım. Şu var ki Kessler kendi yönünden araştırma yaparken genelkurmayda da önemli olaylar geçiyordu. Albay Sander ölmüştü. Onun yerine haber alma dairesinin başına Yarbay Picquart getirilmişti. Picquart bu sıfatla görev başında bulunduğu sırada bir gün eline bir mektup telgraf geçer. Bu mektup yabancı bir gücün ajanı tarafından binbaşı Esterhazy'ye gönderilmiştir. Bu durum karşısında Picquart kesinlikle soruşturma açmak zorunda kalır. Şu da var ki Yarbay Picquart üstlerinin isteği dışında hiçbir zaman herhangi bir eylemde bulunmamıştır. Bu nedenle kuşkularını üstlerine, yani General Cons'a, sonra General Boas Dufre, sonra da General Mercier'in yerine Savaş Bakanlığı'na getirilen General Bio'ya iletir. Pek çok sözü edilen ünlü Picquart dosyası Bio dosyasından başkası değildir. Bu bir astın bakanına hazırladığı dosyadır. Bu dosyanın bugün de Savaş Bakanlığı'nda bulunması gerekir. Araştırmalar 1896 yılının Mayıs'ından Eylül ayına dek sürdü. Şunu da belirtmek gerekir ki General Cons Esterhazy'nin suçlu olduğu kanısına varmıştır. General Boas Dufre ile General Bio da Bordro'daki yazının Esterhazy'nin olduğunu yadsıyamazlardı. Yarbay Picquart'ın soruşturması sonucunda böylesine kesin bir gerçek meydana çıkarılmıştır. Ne var ki büyük bir heyecan yaratmıştı bu gerçekler. Çünkü Esterhazy hüküm giyerse arkadan Dreyfus davasını gözden geçirmek kaçınılmaz bir zorunluluk halini alacaktı. Oysa genelkurmay her ne pahasına olursa olsun bunu istemiyordu. Bu davada karar vermek için en elverişli an anlamsız sıkıntılar içinde kaçırılmış olsa gerek. Şunu belirtmeli ki General Bio hiçbir biçimde lekelenmemiş bir insandı. Yeni gelmişti, gerçeği ortaya çıkarabilirdi. Hiç kuşkusuz kamuoyundan korktuğu için, tüm genelkurmayı terk etmek zorunda kalmaktan çekindiği için bunu göze alamadı. İkinci derecedekiler bir yana, General Boaz Dufresne'yi general konsu bırakmaktan çekindi. Sonra vicdanı ile ordunun çıkarı saydığı şey arasında bir dakikalık bir çatışma oldu. İşte o an geçince işte işten geçmişti. O artık kendini kapıp koy vermişti. Şerefini tehlikeye atmış bulunuyordu. Böylece Bio başkalarının suçunu üstüne almış, başkaları kadar hatta başkalarından fazla suçlu duruma düşmüş oluyordu. Çünkü adaleti gerçekleştirmek elinde olduğu halde bunu yapmamıştı. Durum meydanda. General Bio, General Boaz Dufresne ve General Cons, Dreyfus'un suçsuz olduğunu bir yıldan beri biliyorlar. Öyle olduğu halde bu tüyler ürpertici gerçeği kendilerine saklıyorlar. Ve bu adamlar gene de geceleri rahat uyuyabiliyorlar. Ve çok sevdikleri karıları ve çocukları var.
6. ayrımın sonu. Sayfa 81.